Ayrım 10.
9. Bölüm. Yaratılışçı savlar ve taktikler. İnatla yürütülen çarpıtmanın gücü yadsınamaz. Ama bilim tarihi bu gücün hiçbir alanda uzun sürmediğini göstermektedir. Charles Darwin. Gerçekten kaçan kimseye kanıt göstermenin yararı yoktur. G.C. Simpson. Yaratılış tezinin bilimsel kanıtları. Dinsel bağnazlığı yansıtan yaratılışçı akım, bilimsellik görünümü altında bilime karşı bir harekettir. Başlıca savları incelendiğinde, hedefin belli bir olayı ya da olgular kümesini açıklamaktan çok, evrim düşüncesini yıpratmak, yıkmak olduğu görülür. Yaratılışçıların özellikle son 30 yıldır kullandıkları taktik, evrim kuramına ilişkin eleştirileri yaratılışçı görüşü doğrulayan kanıtlar olarak göstermektir. Böyle bir manevraya başvurmaları aslında kendi savlarını bilimsel anlamda kanıtlayamadıkları demektir. Yaratılışçılığın özünde yer alan şu iki temel savı alalım. Örneğin, 1. Yaşam uzun bir sürecin değil, anlık bir yaratma eyleminin ürünüdür. 2. Tüm hayvan ve bitki çeşitleri, kendi içlerinde kalan kimi kalıtsal varyasyonlar dışında yaratılıştaki kimliklerini korumaktadır. Yaratılışçıların önde gelen adlarından Duane Gish, Yaratılışın Bilimsel Kanıtları adlı çalışmasında bu savların yeterince kanıtlandığını ileri sürmektedir. Gerçekten öyle midir? Gish'in ilk sav için verdiği kanıtları kendi kaleminden okuyalım. Fosiller yaşamın birdenbire ve bildiğimiz biçimleriyle ortaya çıktığını, canlı türler arasında evrimsel geçişlere olanak vermeyen kesintiler olduğunu göstermektedir. Bu olgular canlı türlerin yaratıldığını kanıtlar. Termodinamiğin ikinci yasası, evrende düzenin düzensizliğe dönüşme eğiliminde olduğunu, entropinin arttığını dile getirmektedir. Buna göre basit moleküller ile karmaşık protein, DNA ve RNA moleküllerinin kendiliğinden ve doğal süreç içinde canlı hücreye dönüşmüş olması olanaksızdır. Öyleyse canlı hücre yaratılmıştır. Kaldı ki yaşamın kökenine ilişkin laboratuvar deneyleri, canlının cansız maddelerden oluşturabileceği tezine hiçbir kanıt sağlamamıştır. Kanıt gibi görünen kimi veriler ise yapay olarak empoze edilen laboratuvar koşullarına dayanmaktadır. Bu koşulların doğada gerçekleşme olasılığının son derece zayıf olması, elde edilen sonuçların önemsizliği göz önüne alındığında yaşamın evrim denilen sürecin ürünü olmadığı ortaya çıkar. Kanıt diye sunulan bu sözlerde gerçekleri çarpıtma dışında bir şey var mıdır? Bir kez fosillerin gösterdiği karmaşık organizmalardan çok önce tek hücreli canlıların var olduğudur. Sonra hem organik hem inorganik dünyada düzensizlikten düzen oluşturan kristaller gibi pek çok kimyasal düzeneğin işlediği bilinmektedir. Son olarak canlı nesneyi oluşturan makromoleküllerin doğal olarak bir araya gelme olasılığının hiç de zayıf olmadığı laboratuvar deneyleriyle gösterilmiştir. Kaldı ki bu gerçekleri bir yana bıraksak bile, Gish'in yaptığı yaratılışçı görüşü pozitif kanıtlar getirerek temellendirmek yerine evrime yöneltilen bir takım yatsımalarla savunmaktır. Tüm hayvan ve bitki çeşitlerinin ilk yaratılıştaki formlarını koruduğu savına gelince, burada da Gish'in sunduğu kanıtları geçerli bulmak kolay değildir. Fosillere baktığımızda türler arasında geçişlere olanak vermeyen kesin boşluklar görmekteyiz. Evrimci görüşün gerektirdiği ara halkaları, ne tek hücrelilerle omurgasızlar ne de omurgasızlarla omurgalılar arasında bulmaktayız. Hatta balıklarla amfibiyanlar, amfibiyanlarla sürüngenler, sürüngenlerle kuşlar ve memeliler arasında da ara halkalar yoktur. Evrimciler bildiğimiz türler arasında bir takım ara formlarının geçmişte var olduğu üzerinde ısrar etseler de bugüne değin bulunan milyonlarca fosil arasında onları haklı çıkaran gerçek bir kanıta rastlanmamıştır. Fosiller ile yaşayan organizmalar aynı sınıflama ölçütlerine uygun düşmektedir. Bu demektir ki, şimdi yaşayan organizmalar bildiğimiz formlarına, fosillerin de sergilediği gibi evrim sürecinden geçerek değil, yaratılışta kavuşmuştur. Bir canlı türü kendi aralarında üreyen ama normal koşullar altında başka gruplarla üreme ilişkisi olmayan, ortak özelliklere sahip bir grup diye tanımlayabiliriz. Buna göre, basitten karmaşık formların gelişmesi için gerekli olan, türler arası evrimsel geçiş diye bir şey olsaydı, ortak özelliklerin yeni eklemlerle sürekli artması, gen havuzunun zamanla sınır tanımayan bir genişleme içine girmesi gerekirdi. Oysa böyle bir olay yoktur. Bu alıntıda hem yanlış bilgi hem dayanaksız savlar yer almaktadır. Fosillerden pek çoğu şimdi yaşayan organizmalardan kesin farklar göstermekte, ancak kendi taksonomik kategorileri içinde sınıflanabilmektedir. Gish'in dediğinin tersine, Fosillerden pek çoğunda bilinen türler arasındaki evrimsel geçiş halkalarını bulmaktayız. Şimdi sorabiliriz. Yaratılışın bilimsel kanıtları başlığını taşıyan yazıda, yaratılış savını doğrulayan bir kanıt var mıdır? Yoktur, olamaz da. Çünkü yaratılışçı akım ideolojik nitelikte bir harekettir. Araştırmaya bilimsel yeri ve kanıtlara işine geldiğinde ve de sözde kalan bir saygı duyar. Çarpıtma taktikleri. Yaratılışçılık literatürünün hemen tümüyle gerçekleri çarpıtma, bilim adı altında dayanaksız, tutarsız söz etme sanatına dayandığı söylenebilir. Bilimsel kaynaklardan yapılan alıntılar genellikle eksik, bağlam dışı veya çarpık biçimde sunulmakta ya da özgün anlamı dışında yorumlanmaktadır. Taktiklerden biri Orwell'in 1984'teki Barış Barıştır sloganı gibi yaratılışçılık bilimdir diyerek saplantılarının gerçek yüzünü saygın bir terim arkasında gizlemektir. İşte bir örnek. Yaratılışçı tüm yargılarında neden-sonuç ilişkisini içeren bilimsel yasaya bağlı kalır. Oysa yazılarında buna tek bir örnek bulamazsınız. Sorumsuzluklarını bilimsel yasa gibi aslında anlayışlarına ters düşen saygın bir terimle örtmek taktiklerinden biridir. Bir diğer taktikleri evrimi hipotez diye nitelemeleridir. Onlara göre evrim kuramı bilim dışı bir inanç ya da ideolojidir. İspatlanamaz, deneysel verilerle yoklanamaz. Böylece belirli bir olgu değil, tartışmaya açık, kuşku götüren salt bir tahmin ve varsayım olduğunu vurgulayarak zihinleri bulandırmaya çalışmaktadırlar. Yaratılışçıların sıkça başvurdukları bir oyunda kimi seçkin evrim kuramcılarını bağlam dışı ve çarpıtarak verilen alıntılarla yaratılışçılığı savunur göstermeleridir. Örneğin liderleri Henry Morris seçtiği alıntılarla günümüzün seçkin kalıtım bilginlerinden Richard Lewontin'in yaşam savaşımı ve doğal seleksiyon gibi evrim kuramının temel ilkelerini reddettiğini ileri sürer. Oysa alıntıların kaynağı olarak gösterilen yazısında Lewontin, söz konusu ilkelere ilişkin bir şey söylememekte, yalnızca uyum sağlayıcı olan ve uyum sağlayıcı olmayan özellikler arasındaki farkın belirlenmesinde karşılaşılan güçlüklere değinmekte, doğal seleksiyonla türlerin çevreyle uyumlarında kimi zaman bir gelişme sağlanmadığı halde özelliklerinde değişiklik olduğunu belirtmektedir. Yaratılışçıların evrim konusunda bilim adamları arasındaki tartışmaları, evrim düşüncesi yüzünden düşülen hataları kapatma, bir tür temize çıkma çabası olarak yorumlamaları da gözden kaçmayan bir başka tutumlarıdır. Oysa çoğunluk evrim kuramı ile kalıtım üzerinde ayrıntılara ve yeni gelişmelere ilişkin bu tartışmalardan ne evrim düşüncesiyle bir hataya düşüldüğü ne de bilim adamlarının bu yüzden saygınlıklarını kurtarma çabasına girdikleri izlenimi bile çıkarılamaz. Yaratılışçı literatürde çarpıcı yorumlarla bilinen olguları yatsıma öylesine iç içedir ki bunları ayırmak her zaman kolay değildir. Örneğin sık sık tekrarlanan evrim düşüncesinin döngül kanıtlamaya dayandığı savını alalım. Buna göre evrim için kanıt olarak gösterilen jeolojik katmanların kronolojik sıralaması, fosillerin basitten karmaşıklığa gittiği tezini içeren evrim düşüncesine bağımlıdır. Gerçekten öyle midir? Evrim düşüncesi içerdiği bir düzenlemeyle mi kanıtlanmaktadır? Öyle olmadığını bu konudaki gelişmelere bakarak gösterebiliriz. Paleontolog David Raup'un belirttiği gibi modern jeolojik zaman skalası 1840 sıralarında yani Darwin'in türlerin kökenini yayımlamasından yaklaşık 20 yıl önce geliştirilmişti. Fosillere dayanan zaman skalası evrimcilerin değil, evrim düşüncesinden habersiz jeologların ortaya koyduğu bir çalışmadır. Üstelik ayrıntılarda kalan kimi düzeltmeler dışında, sistem genelde ilk formunu bugün de korumaktadır. Öyleyse evrim düşüncesinden tümüyle bağımsız bir gelişmeyi o düşüncenin bir sonucu gibi göstermek, düpedüz gerçeği çarpıtmak değil de nedir? Yaratılışçıların ortaçağ mantık oyunlarına başvurmalarında bizi şaşırtan bir şey yoktur. Yaratılışçılara bakılırsa arzın tarihi birkaç bin yılı aşmaz. Oysa radyoaktif yöntemler arz kabuğunun oluşum sürecinin bile yüz milyonlarca yıl aldığını göstermektedir. Ama onlar ön yargılarını haklı çıkarmak için gerektiğinde somut olguları bile göz ardı etmekten kaçınmazlar. Örneğin onlara sorarsanız kayaların yaşını belirlemenin nesnel yöntemi yoktur. Pek çok kimse kayaların yaşının uranyum, toryum, potasyum, ribidyum gibi radyoaktif minerallerin incelenmesiyle belirlendiğine inanır. Oysa bu doğru değildir. Böyle olmadığının en açık kanıtı fosil taşıyan katmanların yaşlarının radyoaktif yöntemlerin henüz bilinmediği bir dönemde saptanmış olmasıdır. Kaldı ki radyometrik yaş belirlemede o kadar çok hata ve hatalı yorumlama olasılığı vardır ki bunların çoğu özellikle daha önceki belirlemelere uymaması halinde kullanılmadan atılır. Uranyumla yaş belirleme bile deneysel olarak denetlenemez. Çünkü milyonlarca yıl alan uranyum bozulmasının sonucunu kimse gözlemleme olanağına sahip değildir. Kısaca burada söylenen şu, modern yöntemlerle yapılan yaş belirlemesi, daha önceki belirlemeleri doğruladığında, yanlış doğrulamadığında geçersizdir. Ancak bu ikilem yüzeyseldir, hiçbir mantık kuralına dayanmamaktadır. Yaratılışçıların arzın bugün gördüğümüz oluşum ve özelliklerini Nuh tufanı gibi bir olaya bağlamaları, modern jeolojinin sağladığı veriler ışığında yalnızca gülünçtür. Tufanda yere gömüldüğü söylenen canlılara ait fosillerin yer katmanlarında, İlkel formlardan gelişmiş karmaşık organizmalara doğru sıralanışı nasıl açıklanabilir? Böyle bir düzenlemeyi global bir yıkımın sonucu olarak göstermek kimi inandırabilir? Yaratılışçıların işlerine geldiğinde bilimden yararlandıklarını da görmekteyiz. Bilindiği gibi termodinamiğin birinci yasası, evrendeki enerjinin toplam olarak sabit kaldığını, ikinci yasası ise kapalı bir sistemde enerjinin ısı formunda düzenli durumdan düzensizliğe doğru gitme eğiliminde olduğunu söyler. Yaratılışçılar fiziğin bu yasalarını, organize nesneler olan canlıların dağınık maddelerden, karmaşık organizmaların basit canlılardan oluşamayacağı tezine destek saymaktadırlar. Daha karmaşık bir organizmanın evrimi için enerjinin bir şekilde kazanılması, düzenin artması gerekir ki, ikinci yasa dış etkenler olmadıkça herhangi doğal bir süreçte buna olanak tanımamaktadır. Oysa düzensizlikten düzene gidişin doğada pek çok örnekleri gösterilebilir. İnsan gibi karmaşık bir organizma, görecel olarak daha ilkel düzeyde olan döllenmiş bir yumurtadan oluşmaktadır. Buzdolabımızda düzensiz su moleküllerinin düzenli buz kristallerine dönüşmesi bir başka örnektir. Nedeni açıktır. Ne organizma ne de başka bir nesne kapalı bir sistem değildir. Canlılar güneşten enerji alan açık sistemlerdir. Üstelik doğal seleksiyon düzeni bozucu ya da azaltıcı mutasyonlara ayıklamanın yanı sıra düzeni artırıcı mutasyonları koruyarak daha karmaşık düzenlemelere yol açmaktadır. Bilimi kullanan bu argümanında basit bir irdelemeye bile dayanma gücü yoktur. Mutasyon ve işlevi. Yaratılışçılar yeni, karmaşık formların oluşumunda mutasyon ve doğal seleksiyonun rolünü yadsımaktadırlar. Onlara göre mutasyon, ister doğal süreçte, ister laboratuvar koşullarında ortaya çıksın, hemen her zaman organizmanın uyum düzenini bozan, zararlı bir olaydır. Yeni gelişmelere yol açmaz. Hemen söyleyelim ki, mutasyonların tümüyle zararlı olduğu savı en azından bir abartmadır. Mutasyonların bakterilerin metabolik yeteneklerini değiştirmede, bir böceğe tarım ilaçlarına karşı dayanma gücü sağlamada ya da bir bitkinin büyüme biçimini belirlemede zararlı veya yararlı olması çevre koşullarına dayanır. Evrim kuramı mutasyonların daima yararlı olduğunu varsaymaktadır. Etki gücü büyük olan mutasyonların çoğunluk zararlı olduğu bilinmektedir. Ne var ki bu tür mutasyonların sayısı fazla değildir. Bir bakteri, sinek ya da fungi kültürünü yeni bir çevreye koyalım. Böyle bir toplulukta mutasyonların büyük çoğunluğu olumsuz ya da zararlı türden de olsa, en azından kimi bireylerin birkaç kuşak içinde yeni çevreye uyum sağladıklarını görürüz. Bunun nedeni, varyasyonlar gibi mutasyonları da kullanan doğal seleksiyon düzeneğidir. Yaratılışçılar doğal seleksiyonun bu olumlu rolünü açıkça yadsımaktadırlar. Doğal seleksiyon herhangi bir yenilik üretmez. O edilgen bir ayıklama düzeneğidir. Yalnızca çevreye uyan formların içinden geçtiği bir elek. Elekten geçmeyen formların yolu kesilmekte, yaşamları sona ermektedir. Bu var olan formlar üzerinde işleyen bir ayıklamadır. Kendiliğinden yeni bir şey üretmez. Üreme hücresinde üstü örtük bulunan özellikleri yeni kombinasyonlara sokma, evrimci anlamda yeni bir şey yaratma değildir, olamaz. Ama gözden kaçmaması gereken bir nokta var. Doğal seleksiyon, olumlu mutasyonları tek tek koruduğuna göre, yaratılışçılar bunu yadsımamaktadır. Birlikte avantaj sağlayan mutasyon kombinasyonları da korur elbet. Bunun bir örneğini Afrika'nın kırlangıç kuyruklu kelebeğinde bulmaktayız. Bu toplulukta genlerden biri kanadın belli bir kesiminin beyaz veya kızıl kahverengi olduğunu, aynı kromozom üzerinde yakın duran diğer genler ise kanadın kalan kesiminde siyah ve beyaz benek görüntüsünü belirlemektedir. Bir takım gen kombinasyonlarına dayanan belli renkteki kelebekler, renk ve benek benzerliğinden yararlanarak, tatsızlıkları nedeniyle düşmanlarına yem olmaktan kurtulan diğer bazı kelebek türlerinin avantajına sahiptir. Öyle bir renk benzerliği taşımayan, dolayısıyla kurtulma şansları zayıf kelebeklerin sayısı azdır kuşkusuz. Diyelim ki değişik kelebeklerde bir kızıl renk mutasyonu, bir de belli biçimde bir benek mutasyonu var. Şimdi çiftleşme bu iki mutasyonla yeni uyum sağlayıcı bir kombinezon kurabilir. Böyle bir özelliğin yaşam savaşımında avantaj sağlıyorsa, çok geçmeden topluluk içinde yaygınlık kazanacağına kesin gözüyle bakılabilir. Görüldüğü gibi başlangıçta mutasyonla ortaya çıkan varyasyon, üreme sürecinde girdiği yeni kombinezonlarda avantaj sağlaması halinde doğal seleksiyonla korunur ve çok geçmeden toplulukta yaygınlaşan bir özellik oluşturur. Yaratılışçılar bu açıklamayı benimsemeseler bile düpedüz reddetme yoluna gitmeyebilirler. Onların asıl kabul etmedikleri şey, yeniliğin mutasyon ve doğal seleksiyonla sağlanabileceği gerçeğidir. Yaratılışçıların yaptığı bir bakıma mutasyon kavramının artık geçerliğini yitirmiş eski bir yoruma dayanarak, mutasyonun evrim için yapıcı bir işleve sahip olmadığı, tam tersine evrimi engelleyici bir olay olduğu iddiasında bulunmaktır. Bu iddiayı belli ölçülerde paylaşan biyologların da olması, kavrama açıklık getirme ihtiyacını ortaya koymuştur. Genetik evrim ilişkileri üzerindeki çalışmalarıyla tanınmış bilim adamı Dobzhansky'ye ait aşağıdaki alıntıyı bu yönde bir açıklama sayabiliriz. Mutasyon kavramına yöneltilen eleştirilerden biri de meyve sineği ve diğer organizmalarda gözlenen mutasyonların bozulmalara, patolojik değişikliklere ve beklenmedik oluşumlara yol açtığı. Bu yüzden evrimin yapı taşları olmaktan uzak kaldığıdır. Bu eleştiri öylesine sık ve yoğun yürütülmüştür ki salt bu nedenle bir tür geçerlilik kazanmış gibidir. Oysa gözden kaçmaması gereken nokta, mutasyonun olumsuz sonuçlarının yanı sıra nötr ve olumlu değişiklikleri de kapsayan geniş bir spektrum sergilemesidir. Kaldı ki moleküler biyolojideki yeni gelişmeler mutasyonların rolüne ilişkin kuşkuları tümüyle giderici yöndedir. Genlerin kimyasal yapısının ortaya çıkmasıyla, biyologların mutasyonu DNA ve RNA kimyasının terimleriyle yeniden tanımlama yoluna gittiğini görüyoruz. Bilim adamları artık genetik maddede oluşan çeşitli değişiklikleri inceleyebilmektedirler. Biyokimyasal testler çok küçük mutasyonların varlığını göstermektedir. Ne var ki organizmanın davranış ve dış görünümüne yansımamaktadır bu küçük mutasyonlar. Mutasyonların evrim bakımından tümüyle olumsuz olduğu savı yeni bulgular karşısında artık inandırıcı olmaktan çıkmıştır. Yaratılışçılar gerçek yeniliğin ancak tanrısal yaratmayla olası olduğu noktası üzerinde ısrarlıdırlar. O kadar ki bu alandaki bilimsel araştırmalarında bu tezi destekler yönde sonuç verdiğini söyleyebilmektedirler. Genetik kod üzerinde bize son derece önemli bilgiler kazandıran modern moleküler biyoloji, herhangi bir organizma türündeki normal varyasyonların o türe ait DNA'nın belirlediği sınırlar içinde ancak işlerlik gösterebileceğini ortaya koymuştur. Öyle ki, İleri düzeyde karmaşık ve düzenli olan hiçbir gerçek yeniliğe olanak yoktur. Oysa modern moleküler biyoloji böyle bir şey ortaya koymuş değildir. Modern araştırmaların ortaya koyduğu sonuçları kısaca belirtmekte yarar vardır. Mutasyonların bir geni ya da kromozomu az ya da çok etkilediği, daha önce var olan genlerin duplikasyonuyla ve tümüyle yeni gen dizileri oluşturmak için nükleotidlerin değiş tokuşuyla yeni genetik bilgilerin var edilebileceği, mutasyonların organizmanın biyokimyasını büyük ölçüde değiştirebileceği ya da hiç değiştirmeyeceği. Öte yandan moleküler genetikte son derece küçük genetik değişikliklerin bile enzimlere yeni biyokimyasal işlevler kazandırabileceğini, organizmanın her bölümünün büyüklük, biçim ve büyüme hızını değiştirebileceğini, değişik veya akraba türleri birbirinden ayıran farklar gibi değişiklikleri üretebileceğini göstermiştir. Belli bir tür organizma için DNA'nın belirlediği varyasyon ranjına gelince bu düpedüz yaratılışçıların bir yakıştırmasıdır. Moleküler biyolojide destekleyici kanıtı gösterilemez. Yaratılışçıların evrim sürecinin ürünü saymaktan özellikle kaçındıkları, ileri düzeyde düzen ve karmaşıklık ise tanımı güç bir kavramdır. Örneğin bir sürüngeni alalım. Diyelim ki alt çene kemiklerinden biri giderek büyürken diğeri küçülüyor. Öyle ki sonunda birbirinden tümüyle ayrı düşen iki yapı ortaya çıkıyor. Buna karmaşıklıkta bir artış diyebilir miyiz? Gene diyelim ki gözün konumunda başın yanından öne doğru küçük varyasyonlar oluşmaktadır. Bu türden biçim ve yönelim varyasyonları organizmanın hemen her bölüm veya organında görülebilen değişimlerdir. Maymunlarda bu varyasyonların çok önemli uyum sağlayıcı özellikler olduğu saptanmıştır. Ancak sorulabilir, bu varyasyonların daha ilkel organizmalarda görülen benzerlerinden daha karmaşık olduğu söylenebilir mi? Yaratılışçıların çok önemsedikleri ileri düzeyde düzen ve karmaşıklık göreceldir. hatta belki hayal ürünü bir şeydir. Örneğin bir atın ya da insanın karmaşıklığı dediğimiz şey aslında her biri bağımsız olarak evrim sürecinde oluşan bir takım özellikler koleksiyonudur. Genetik değişikliklerin yeni, daha karmaşık organizma çeşitleri ortaya koyamayacağı savı, organizmaların kutsal kitaplarda belirtildiği gibi daha yüksek ve daha düşük cinsler diye ayrıldığı inancına dayanmaktadır. Oysa organizmaların böyle kendi içine kapalı, geçişe el vermeyen cinslere ayrıldığı doğru değildir. Zaten cins teriminin modern taksonomide yeri yoktur. Anlamı belirsiz olan bu terim, bir başka bakımdan da yaratılışçıların işine gelmektedir. Örneğin kobralarla iguanalar öylesine farklıdır ki, bunları aynı cins saymak zordur. Öte yandan yılana benzer kertenkelelerin, kertenkeleye benzer yılanların varlığı göz önünde tutulduğunda, yılanlar ile kertenkeleleri iki ayrı cins saymak kolay mıdır? Yaratılışçıların iki cins saydıkları organizma toplulukları arasında ara halkalar gösterildiğinde, iki cinsin aslında aynı cins olduğunu söyleyerek işin içinden sıyrılmaya kalktıklarını görüyoruz. Doğal seleksiyon gelişmeye el vermez mi? Doğal seleksiyon olgusunu doğrudan yatsımayan yaratılışçıların bu düzenin etki alanını sınırlama yoluna gittikleri görülmektedir. Onlara göre doğal seleksiyon yeni özelliklere yol açan bir düzenek değil, yalnızca uyum kurmaya elverişsiz varyasyon veya mutasyonları ayıklayan bir süreçtir. Evrimcilerin sunduğu biçimiyle doğal seleksiyon totolojik nitelikte bir kavramdır. Doğal seleksiyona ilişkin gerekli açıklama daha önceki bölümlerde verildiği için şimdi birkaç noktaya değinmekle yetineceğiz. 1. Evrimle ortaya çıkan özelliklerin çoğu aslında yeni değil. Daha önce var olan özelliklerin biçim, büyüklük ve düzenleme yönlerinden değişik görüntüleridir. 2. Doğal seleksiyon yaratıcı değil, düzenleyici ve bir anlamda koruyucu ya da tutucu bir düzenektir. Mutasyon ve genetik kombinezonlarla ortaya çıkan varyasyon karmaşasından uyum sağlayıcı, özellikleri koruyup onlara etkinlik kazandırmaya yarar. 3. Doğal seleksiyon sürecinde yeni özelliklerin oluştuğu gözlemle bilinen bir olaydır. Bakterilerde yeni metabolik kapasitelerin gelişmesi bunun hemen akla gelen örneklerinden biridir. 4. Gerçi mutasyon ve varyasyonların şansa bağlı olduğu söylenebilirse de, varyasyon veya mutasyonların bir tür ya da toplulukta etkinlik kazanması bakımından göstereceği başarı ya da başarısızlık doğal seleksiyonla belirlenir. 5. Evrimde tüm değişme veya gelişmelerin nedeni doğal seleksiyon değildir. Doğal seleksiyonun yanı sıra kimi genetik değişikliğin de yeniliğe yol açtığı bilinmektedir. Bu doğal seleksiyon kavramının yaratılışçıların iddiasının tersine her şeyi açıklayan totolojik bir kavram olmadığı demektir. Kaldı ki evrimcilerin doğal seleksiyon düzeneğinden söz ederken ayıklanmaktan kurtulanı en yetkin, en yetkini de ayıklanmaktan kurtulan diye tanımlama gibi döngül bir düşünce içinde oldukları savı doğru değildir. Evrim olgusunu yatsıma yolunda yaratılışçıların sık sık ileri sürdükleri bir sav fosillere ilişkindir. Yaratılışçılar türlerin evrimle oluştuğu doğruysa türler arasındaki geçişlerin fosil kanıtları ortaya konmalıdır demektedirler. Onlara göre müzelerde sergilenen zengin fosil koleksiyonları, türler gibi türler arası geçiş formlarını da göstermelidir. Yaratılışçılar sürüngenlerle memeliler arasında örneğin çok değil 5 veya 6 geçiş formunu bile evrim için yeterli kanıt sayacaklarını söylemektedirler. Oysa paleontologların da itiraf ettiği gibi fosiller bu kanıtları sağlamaktan uzaktır.